Ayrım 6. Johannes Brahms. J O H A N N E S B R A H M S. 7 Mayıs 1833 Hamburg, 3 Nisan 1887 Viyana. Ünlü Alman bestecisi, yoksul bir çalgıcının oğlu olarak Hamburg'da doğmuştur. Müziğe çok küçük yaşta büyük sevgi ve ilgiyle bağlanan Brahms, bu alanda ilk derslerini babasından almış, daha sonraları tanınmış öğretmen Eduard Marxen'in yanında öğretimine devam etmiştir. Sanat yaşamına piyanist olarak atılmış, çağının büyük bestecisi Robert Schumann'a hayranlıkla bağlanmıştır. Schumann, yeteneğini kabul ettiği bu genç sanat adamına destek olmuş, çevresine tanıtmıştır. Önce Detmold, daha sonra Hamburg'da uzun yıllar orkestra yöneticisi olarak çalışan Brahms, 1862 yılında Viyana'ya göçmüş, önce Teganli Akademisi, 1872-1874 yılları arasında Müzik Dostları Derneği konserlerini yönetmiştir. Ölünceye kadar bazı geziler dışında hep Viyana'da yaşamış, bu kenti ikinci vatanı kabul etmiş, en önemli eserlerini burada vermiş, yaşamı boyunca evlenmemiştir. Brahms, opera dışında gerek ses, gerekse çalgı müziğinin çeşitli alanlarında yapıtlar yazmıştır. Asıl alanı oda müziğidir. Orkestra eserlerinin başında konser salonlarında pek sevilen 4 senfonisi gelir. Akademi Töreni Uvertürü, Trajik Uvertür, Haydn'ın bir teması üzerine Çeşitlemeler adlı orkestra yapıtlarını, ayrıca bir keman konçertosu, 2 piyano konçertosu ve keman, violonsel için bir konçerto vermiştir. 5 yaylı çalgılar dörtlüsü, 3 piyanolu dörtlü, 1 piyanolu beşli, 2 yaylı çalgılar seksteti ve klarnetli beşli, oda müziği alanındaki başlıca yapıtlarıdır. Ayrıca ünlü Alman Requiem'ini, Lied ve şarkılar bırakmıştır. Brahms, Schumann'ın romantik çevresinde yetişmiş, daha sonraları hemen tüm veriminde özellikle klasik biçimlere bağlı kalarak ölümsüz yapıtlar vermiştir. Senfoni Op. 68 numara 1 Do minör. İlk yorumu 1876 Karlsruhe. Geçen yüzyılın ünlü orkestra yöneticisi Hans von Bülow eseri Beethoven'ın 10. senfonisi diye tanımlamış. Aynı çağın tenkitçisi Eduard Hanslick, Beethoven'dan sonra hiçbir besteci onun üslubuna bu kadar yakınlaşamamıştır tümcesiyle yargısını açıklamıştır. Klasik senfoni yapısına sıkıca bağlı olan Brahms, bu alandaki ilk eserini 20 yıl aşan bir çaba ve düzeltmeden sonra vermiş, ardında Beethoven'ın gölgesi ve ayak seslerini duyarak bunalım ve kuşkulara düşmüş, sonuçta düşününü kabul ettirebilmiştir. Birinci bölüm, parantez içinde, Un poco sostenuto, allegro. 37 ölçü tutan bir ağır girişle başlar. Bu giriş, tematik yapının iki tohumunu taşır. Tahta nefesli çalgılar ve viyolaların sunduğu bir motif. Keman ve violonsellerin verdiği bir ikinci motif. Sonra oboa'dan yansıyan bir yan tema örgüye tüm zarafetiyle katılır. Türlü grupların tını doruklarından doğan gerilim, kodada do majör tonaliteye boşalır. İkinci bölüm, parantez içinde, andante sostenuto, genellikle solo çalgılara dağıtılan görevlerle konsertant bir biçim gösterir. Eşlikli solo keman partisi bu özelliği tamamlar. Üçüncü bölüm, parantez içinde, un poco allegretto e grazioso, klarnetin sunduğu bir melodiyle girer. Gölgeli bir scherzo görüntüsüyle sürer. Dördüncü bölüm, parantez içinde adagio più andante allegro non troppo. Yapı çizgisinin özellikleri ağır girişten sonra yaylı çalgıların ana teması, nefesli çalgılardaki huzursuz gelişimi, solo kornonun barış çağrısı, Aynı çağrının flüte geçişi, trombonlardan çağlayan kısa koral ve bitişi haberleyen coşkun bir stretto. Senfoni Re majör, Op. 73, numara 2. İlk yorumu 1877 Viyana. Bu senfoni için yeni sevgili canavar diyor Brahms yazdığı bir mektupta. Besteciyi uzunca bir süre uğraştırıp oldukça büyük bir partisyona zorlayan yapıt genel yapısına yaygın pastoral karakterle seçkinleşir. Birinci bölüm, parantez içinde Allegro ma non troppo. İlk temanın temel noktalarıyla girer. Violonsel ve kontrbaslara yayılır. Ana tema tahta nefes çalgıları ve korno arasındaki soru yanıt biçiminde sürer. Trombon ve bas tuba sunuş bölümünü tamamlar. Viyolo ve violonseller karanlık bir melodiyi götürürken bir yan tema enerjik bir sıçrayışla bölüme katılır. Korna önce ana temayı sonra ilk melodiyi düşlü bir seslenişle tekrarlar. İkinci bölüm, parantez içinde Adagio ma non troppo. Üç kesimli bir lead'dir. Esas temayı violonseller sunar. Kısa bir fugato belirir. Ortalarda tahta nefesli çalgıların senkopları bölümü süsler. Üçüncü bölüm, parantez içinde Allegretto grazioso, presto ma non assai. Oboa'nın verdiği tek bir melodi ve çeşitlemelerinden kuruludur. Dördüncü bölüm, parantez içinde Allegro con spirito için teknikçi Hanslick şöyle der: sanki Brahms'ın damarlarında Mozart'ın kanı dolaşmış bu bölümü bestelerken. Neşe ve zarafetiyle seçkinleşen bölüm, iki tatlı melodinin kıvılcımlı dokusuyla bu yargıya hak kazandırır. Senfoni Fa majör, Op. 90, numara 3. İlk yorumu 1883 Viyana. Bestecinin senfoni biçiminde en az değer verdiği örnek olarak kalmış, Brahms yayıncısı Simrock'a alayla karışık yazdığı bir mektupta eseri yararsız senfoni olarak nitelendirmiştir. Oysa 3. senfoni 2. ve 3. bölümlerinin değişik anlam ve yapısıyla ilgi çeker. 1. bölüm, parantez içinde Allegro con brio. Maden nefesli çalgıların 6 notalık bir haykırışıyla başlar. Bu haykırış eserin esas sözüdür. Senfoninin her bölümünde değişik karakterle yansıyacaktır. Sonra ana tema ve bir yan tema gerilimli bir işlemeyle yapıyı sürdürüp 6 notanın yaylı çalgılardan yansıyan yorgun tekrarına bırakır. İkinci bölüm, parantez içinde andante, tahta nefesli ve kalın sesli yaylı çalgıların diyaloğu ile başlar. Yaylıların cevabı esas sözün varyantıdır. Bölüm, klarnet ve fagotun verdiği iki tema ile işlenmiştir. Üçüncü bölüm, parantez içinde Poco Allegretto, üç bölümlük bir yaz müziğidir. Esas cümle, ara kesim, esas cümlenin değişik bir çalgılama ile tekrarı. Dördüncü bölüm, parantez içinde Allegro, yapıtın dramatik katıdır. Tutkulu ve fırtınalı çaba üç tema ile yansır. Önce yaylı çalgılar ve fagottan gelen gölgeli bir tema, trombonların pianissimo ile verdiği ikinci tema, kornonun sunduğu bir yan tema. Senfoni Mi minör, Op. 98, numara 4. İlk yorumu 1885, Meiningen. Brahms'ın ilk yorumunu kendi yönettiği tek senfonidir. Sanatçı iyi bir yönetici olduğu halde orkestra karşısında çok seyrek yer almış, daima dinleyici kalmayı yeğe tutmuştur. Birinci bölüm, parantez içinde Allegro non troppo. Birinci kemanların sunduğu dalgalı bir melodiyle başlar. Onu oboa, klarnet ve fagotun beraberce üfledikleri enerjik bir karşı tema izler. Sonat biçiminin bu anıtsal örneği bölüme katılan diğer iki tema ile tamamlanır. İkinci bölüm, parantez içinde andante moderato, karanlık başlangıçtan sonra düşlü bir şarkı gibi sürer. Üçüncü bölüm, parantez içinde Allegro giocoso, neşeli, şakacı havası ve hoppa görüntüsüyle tipik bir scherzo'dur. Dördüncü bölüm, parantez içinde Allegro energico e passionato, biçim yönünden eserin doruğudur. Maden nefesli çalgıların 8 akorunu ana tema ve 30 çeşitleme izler. Bölüm üstün bir fantezi gücünden doğma örgüyle sunar. Piyano konçertosu re minör op 15 numara 1. İlk yorumu 1859 Hanover. Bestecinin koruyucusu ve arkadaşı Robert Schumann'ın 1854 yılı Şubat ayında intihar girişimi Brahms üzerinde derin tepkilere yol açmış, genç besteci ruhunda bu olaydan doğan bunalımları nota kağıtlarına geçirmiştir. Kağıtlara geçen ilk tasarı iki piyano için sonat biçiminde belirmiş, sonatın senfoni biçiminde bir taslağını yapmış, sonuçta piyano konçertosunda karar kılmıştır. Ancak çağ gereği konçertolardan üstün virtüozite olanakları bekleyen dinleyici, piyano obligatolu bir senfoni karakterini uzunca süre yadırgamıştır. Birinci bölüm, parantez içinde maestoso. Tüm orkestranın trillerle süren gürlemesiyle başlar. Bunu yakarışlı bir ikinci karşıt tema izler. Piyano ve orkestra bu tematik malzemeyi Bach ve Vivaldi anlayışı ve barok ilkelerine uygun bir düzenle işler. İkinci bölüm, parantez içinde adagio. Birincinin tam karşıtı bir atmosfere sahiptir. Clara Schumann'ın dinsel bir hava diye tanımladığı bu sakin, barış dolu bölüm kutsal bir suskuyla biter. Üçüncü bölüm, parantez içinde rondo allegro non troppo. Piyanonun sunduğu canlı rondo temasıyla başlar. Bölümün sonlarında beliren iki kadans piyaniste virtüozite açısından tek olanağı sağlar. Piyano konçertosu si bemol majör op 83 no 2. İlk yorumu 1881 Budapeşte. Birinci konçertodan 23 yıl sonra doğan bu eseri kadın arkadaşı Elizabeth von Herzogenberg'e şöyle haberler besteci. Size küçük bir scherzo ile süslü gene küçük bir konçerto bestelediğimi bildirmek isterim. Ayrıca Clara Schumann'a yaptığı bu anlamda bir haberlemeye de şu yanıtı alır. Yeni konçertoya çok sevindim. Küçük diye tanımlamışsın, işte buna inanamıyorum. Brahms'ın yaşamında mutlu bir çağın evrimi olan ikinci konçerto konusunda Clara'ya hak vermek gerekir. 50 dakikaya yakın süren 4 bölümlü anıtsal bir verimdir bu yapıt. Birinci bölüm, parantez içinde allegro non troppo. Korno kısa bir motifle piyanoya seslenip uykusundan uyandırır sanki. Solo çalgı yankı gibi yanıtlar bu motifi ve flüt, klarnet ve fagotun verdiği ikinci temaya ulaşır. Bölüme kemanların sunduğu bir üçüncü tema katılır. Bu zengin melodi kaynaşımı güçlü bir koda ile biter. İkinci bölüm, parantez içinde allegro appassionato, piyanonun sunduğu bir ana tema ile keman ve violalardan yansıyan ikinci bir temadan kuruludur. Üçüncü bölüm, parantez içinde andante, solo violonselin sunduğu bir lead ile başlar. Bunu bir ikincisi izler. Bestecinin en duygulu ve tatlı verimi arasındadır bu motifler. Dördüncü bölüm, parantez içinde allegretto grazioso, canlı, neşeli, hoppa bir karakterle seçkinleşen tipik bir rondodur. Parçayı tutti ve solo yakın bir işbirliği içinde ve konsertant bir çabayla yürütüp sonuçlandırır. Keman konçertosu op 77 re majör. İlk yorumu 1879 Leipzig. Besteci küçük yaşlarda keman çalmaya başlamış, fakat yıllar sonra arkadaşı ünlü kemancı Joachim için bir konçerto bestelemeyi teknik bilgilerini yetersiz sanarak göze alamamıştır. Ancak bu eğilimi gene onunla işbirliği yaparak gerçekleştirmeyi düşünmüş, Joachim'in öğüdü ve düzeltmeleriyle keman edebiyatının anıtlarından biri doğmuştur. Birinci bölüm, parantez içinde allegro non troppo. Viola, violonsellerle fagot ve kornaların sunduğu ana tema ile girer. Orkestra keskin çizgili yan motiflerle yapının formülünü tamamlar. solo çalgı şarkılı bir üslupla partisine girerek işbirliğini sürdürür, uzun, renkli kadans düşlü bir uyanışa bağlanır. Bölüm sert bir koda ile biter. İkinci bölüm, parantez içinde Adagio, Obua'nın diğer tahta nefesli çalgılar ve kornolar eşliğinde sunduğu tek melodiyle işlenmiştir. Bir bohemya halk türküsünü andıran melodi kemana geçer ve çalgının tatlı arabeskleriyle süslenerek yansır. Üçüncü bölüm, parantez içinde Allegro, Giocoso, ma non troppo vivace. Bu ateşli rondoda büyük yük ve sorumluluk keman üzerindedir. Macar dansı ritminde ana tema, ateşli ve canlı temposuyla marş ölçüsünde bir kodaya ulaşır. Keman ve violonsel için ikili konçerto. Op 102, La Minör. İlk yorumu 1887 Köln. 1887 yılı Ağustos ayında Bern'den yazdığı bir mektupta Clara Schumann'a şu haberlemede bulunur besteci: "Tuhaf bir iş yaptım. Belki garibine gidecek. Keman ve violonsel için ikili konçerto besteledim. Sanırım dinleyenler epeyce eğlenecekler." Müzik edebiyatında yapısındaki özelliklerle pek seçkin bir yer tutan bu konçerto, konsertant ve senfonik karakterle oda müziği arasında bir görüntüye sahiptir. Birinci bölüm, parantez içinde Allegro. Orkestra dört ölçülük bir süre içinde ana temayı verir. Sözü violonsel kaparak uzunca bir resitatife dalar ve yan temayı sunması için tutti'ye devreder. Sonra söze keman başlar ve violonselle diyaloğa koyulur. Bölüm karşıt düşünce ve karşılıklı oyunlarla ve tipik sonat yapısı içinde sürer. İkinci bölüm parantez içinde andante, üç bölümlü lead biçiminde bestelenmiştir. İki korno işaretini solistlerin sesleri izler. Örgü iki çalgının süslemeleriyle biter. Üçüncü bölüm parantez içinde vivace non troppo, özgür rondo biçiminde işlenmiştir. Ana temayı ve daha sonra ikinci temayı violonsel sunar. Virtüozlara geniş gösteri olanakları sağlayan bölüm neşeli havasıyla sona erer. Joseph Haydn'ın bir teması üzerine çeşitleme. Op 56. İlk yorumu 1873. Viyana. Senfoni ustası Haydn'ın biyografisini ilk yazanlardan biri olan Karl Ferdinand Pohl, bestecinin yayımlanmamış, yorumlanmamış bazı yapıtlarını derlemiş, arkadaşı Brahms'ın incelemesinde sakınca görmemiştir. Hamburglu müzikçi, bunlar arasında Prenz Esterhazy'nin bandosu için yazılmış Si bemol majör, askeri partitanın ikinci bölümü, Sen Antoni Koraline ait melodiyi not etmiş, eski bir Alman türküsünden alındığı sanılan tema üzerine ünlü çeşitlemelerini yazmıştır. "Çeşitleme yapmak benim en sevdiğim oyundur," diyen Brahms, yapıtı iki düzen için bestelemiştir. Orkestra ve iki piyano. Clara Schumann'ın ilk dinlediğinde hayran bırakan çeşitleme dizisi, tema, 8 çeşitleme ve final, parantez içinde andante'den kuruludur. Yapıtın orkestralanmasında Brahms yerini 19. yüzyılda tuba'ya bırakan Serpent adlı tahta çalgıyı da kullanmıştır. Akademi Töreni Uvertürü, Op 80. İlk yorumu 1881, Breslau. 1879 yılında Breslau Üniversitesi çağın büyük müzikçisi Johannes Brahms'a şeref doktoru payesi vermiş. Sanatçı bu davranışı 1880 yılında Bad Ischl adlı Avusturya Sayfiye kentinde bestelediği bir uvertürle cevaplamıştır. İlk yorumu kendisi tarafından yönetilen bu yapıtı şöyle tanımlar Brahms: öğrenci şarkılarından düzenlenmiş bir potpuri. Besteci bu şarkıları 1853'te arkadaşı ünlü kemancı Joachim'e görmek amacıyla gittiği Göttingen'de derlemiştir. Uvertürün girişinde ana düşün hemen belirir. İlk şarkı yansır. Sağlam bir ev yaptık. Onu ikinci şarkı olan Yurdun Babası izler. Sonra Tilki Türküsü, viola ve violonsellerin eşliğinde iki fagota sunulur. Uvertürü Gaudeamus Igitur adlı şarkının neşesi tamamlar. Trajik Üvertür, Op. 81. İlk yorumu 1881 Viyana. Akademi töreni uvertürü gibi aynı yılın ve gene Bad Ischl'da geçen 1880 yaz aylarının ürünüdür. Besteci uvertüre neden bu adı verdiğini açıklamamıştır. Trajik uvertür tüm orkestrada iki güçlü akorla başlar. Ardından yaylı çalgılar yapının temeli olan temayı verir. Orkestranın sürdürdüğü gelişimleri trombonların bir mesajı izler. Gene yaylılarda yansıyan ikinci temadan sonra baştaki iki akor yansır. Eser bir tür ölüm marşı karakterine bürünür. Trombonların ilk melodide kalarak hüzünlü susuşu eseri tamamlar. Benjamin Britten B, E, N, J, A, M, I, N, B, R, I, T, T, E, N. 22 Kasım 1913 Lowestoft, 4 Aralık 1976 Aldeburg. İngiliz bestecisi, müziğe pek genç yaşta başlamış, 12 yaşında İrland ve Bridge'in talebesi olmuştur. 1934 yılında Floransa Müzik Festivali'ne bazı yapıtlarıyla katılan sanatçı geniş ilgi çekmiş, 1935'te Barcelona, 1938'de Londra Müzik Festivallerinde dünya çapında bir ün yapmıştır. 1941 yılında Amerika'ya giderek 4 yıl kalan Britten, çağımızda yurdunun en seçkin bestecisi olarak bilinmektedir. Hemen her türden yapıtlar bestelemiştir. Bunlardan en önemlileri şunlardır. Sinfonia da Requiem, Rondo alla Burlesca, Mazurka Elegiasa, Bahar Senfonisi, ayrıca Albert Herring, Billy Budd, Peter Grimes, Turn of the Screw ve Death in Venice adlı operaları tanınmıştır. Peter Grimes, bir prolog ve üç perdelik opera. İlk oynanış 1945 Londra. Başlıca kişiler Yargıç Hobson (parantez içinde bas), Peter Grimes (parantez içinde tenor), Ellen Orford (parantez içinde soprano), Kaptan Bulstrode (parantez içinde bariton). Konunun geçtiği çağ ve yer 19. yüzyılın ilk yarısında Doğu İngiltere'de balıkçı kasabası The Borough. Kasaba mahkemesinde yardımcısını eziyet ederek öldürmekle suçlanan balıkçı Peter Grimes'in duruşması vardır. Tanıklar dinlenir. Bunlar arasında en önemlisi öğretmen Ellen'ın söyleyecekleridir. Kadın Peter'ın suçsuz olduğunu, yardımcısını sandalla Londra'ya göndermek istediğini, çocuğun yolda ölmüş olabileceğini söyler. Grimes beraat etmiş, beri yanda kamuoyu suçsuzluğuna pek inanmamıştır. Kasabada balıkçıya kimse yardım etmemektedir. Ellen ona yetimler yurdunda bir çırak getireceğini söyler. Fırtınalı bir havada çocuğu alıp gelir, Peter'a teslim eder. Güzel bir pazar sabahı herkes kiliseye gitmekte. Ellen balıkçının çırağıyla konuşmaktadır. Çocuğun gömleği yırtılmış, boynu çürümüştür. Kadın nedenini sorar, cevap alamaz. Peter gözükür. Balığa çıkacaklarını söyler. Engel olmak isteyen Ellen'ı tokatlar. Olay kasabada duyulur. Herkes Peter'ın evine yollanır. Peter evinde çırağını balığa çıkmak için kandırmaktadır. Halkın geldiğini görünce sandala atlayıp kaçmak üzere koşmaya koyulur. Çocuk kayalardan yuvarlanır. Çığlığı yankılanır. Halk eve girer, kimse çığlığı duymamıştır. Her şey yerli yerindedir. O günden sonra ne Peter'dan ne de yardımcısından haber alınmış. Ellen ve Kaptan Bulstrode kayalarda çocuğun kazağından bir parça bulmuşlardır. Şafak sökerken rıhtımda Peter gözükür. Olayı Bulstrode'a anlatır. Çocuk kayalardan düşüp ölmüş, kendisi 3 gün aç, susuz dolaşmıştır. Kaptan ona sandalını alıp açığa gidip batırmasını, intihar etmesini söyler. Peter sandala atlayıp uzaklaşır. kayı nöbetçileri açıkta batmakta olan bir sandal haberlemişlerdir. Dürbünle bakar bir şey göremezler. Rıhtım kasabalılarla dolmuş. Borough'da günlük yaşam başlamıştır. Konu İngiliz ozanı George Crabbe'ın İngiltere'deki çıraklık düzenini şiddetle eleştiren The Borough adlı manzum öyküsünden alınmıştır. Opera ilk defa Sadler's Wells sahnesinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar gösterilere başlaması nedeniyle oynanmıştır. Death in Venice. Parantez içinde Venedik'te ölüm. Metin My Fanny Piper. İki perdelik opera. İlk oynanışı 1973 Aldeburg. Başlıca kişiler Gustav von Achenbach, parantez içinde tenor, yaşlı adam, yaşlı gondolcu, otel müdürü, otel berberi, oyuncuların başı Dionysos'un sesi, parantez içinde bariton, Apollo'nun sesi, parantez içinde tenor, Polonyalı anne, parantez içinde soprano, Tadzio, oğlu, parantez içinde dans eden rol, Tadzio'nun kız kardeşi, dadı, Yashiu, kamarot, otel kapıcısı, sandalcı, gezginci oyuncular, memur, parantez içinde konuşan roller. Yazar Gustav von Achenbach, İtalya'da tatil yapmaya karar vererek Venedik'e doğru yola çıkar. Kente vardığında ihtiyar gondolcu günlerdir esen Sirocco rüzgarının insanları hasta ettiğini, Lido'ya gitmesi gerektiğini söyler ona. Achenbach otelde yemeğe indiğinde Polonyalı genç Tadzio'yu görür. İdeal güzelliğine hayran kalır. Bu izlenimi ertesi gün plajda daha da güçlenir. Kente iner, Sirocco'nun etkisi ve satıcıların saygısızlığı karşısında gitmeye karar verir. Tren istasyonunda bavullarının gönderilmediğini anlar. Onları almadan gitmek istemez, otele döner. Kızmıştır ama aslında memnundur. Ertesi gün rüzgarın yönü değişir, güneş çıkar, çevre mutlu bir görüntü kazanır. Achenbach eski Grek yaşamını düşünmeye koyulur. Tadzio'ya ilgisi artmakta, bu güzel çocuk gelecek yapıtının esinini oluşturmaktadır. Apollo'nun sesi yansır. Gençler Grek çağını anımsatan bir dansa koyulmuşlardır. Tadzio'nun başında zeytin dalından bir taç vardır. Güzellik ve aşk tanrılarını kişiliğinde birleştirmiştir sanki. Tadzio ona gülümser, Achenbach aşıktır artık. Mutluluk kısa sürmüş, Sirocco tekrar esmeye başlamış, berber kentte bir salgın hastalık olduğundan söz etmeye koyulmuştur. Gece otel konuklarını eğlendirmeye gelen gezginci oyuncular söylentiyi doğrularlar. Ertesi gün İngiliz Turizm Bürosu memuru gerçeği söyler. Kentte kolera salgını başlamıştır. Ancak bu durum yöneticiler tarafından saklanmakta, panikten korkulmaktadır. Achenbach hastalığı Tadzio'nun annesine söylemek ister, heyecandan konuşamaz. Yazar gece düş görmeye koyulur, bir yanda Apollo, bir yanda Dionysos, iki tanrı arasında kalmıştır. Düşten kurtulur, berbere gider, amacı gençleşmektir. Tadzio'yu aramaya başlar. Gerçek müstehsi yönüyle belirmiş, otele dönmeye karar vermiştir. Polonyalı ailenin bavulları taşınmaktadır. Achenbach, son bir kez daha dönmeyeceğini bildiği kumsala doğru yürürken perde iner. Venedik'te Ölüm adlı operanın konusu Alman yazar Thomas Mann'ın aynı adlı büyük öyküsünden alınmıştır. Besteci yapıtını yaşamı boyunca yakın arkadaşı tenor Peter Pierce'e adamıştır. Thomas Mann'ın eşcinsel deneylerinden yararlanarak düşünür F. Nietzsche'nin Dionysos ve Apollo simgelerinden etkilenerek yazdığı estetikten yola çıkarak tutkuya dönüşen duyguların çürüyüp tükenişini vurguladığı öyküde Britten son operası için anlamlı bir esin kaynağı bulmuştur. A Young Person's Guide to the Orchestra, parantez içinde gençliğe orkestra önderi. İlk yorumu 1946 Londra. yapıt, orkestrayı oluşturan çalgı gruplarını ve çalgıları bölüm bölüm teker teker tanıtan öğretici bir film için hazırlanmıştır. Ancak partisyonda ses öğeleri öylesine açık ve belirlidir ki görüntü olmadan da sadece dinlenerek aynı konuda bir izlenim elde etmek, kesin bilgiye ulaşmak olanağı vardır. Parça bu nedenle filmden kopabilmiş, başlı başına konser parçası kabul edilmiştir. Gençliğe orkestra önderinin ana öğesi Re minör rondo. İlk belli başlı İngiliz bestecisi olarak kabul edilen Henry Purcell'in parantez içinde 1659-1695 Abdellazar veya Marva'nın Öcü adlı oyun için yazdığı eşlik müziğinden alınmıştır. Önder, Purcell'e ait temanın bütün orkestrada yansımasıyla başlar. Bunu önce tahta, sonra maden nefesli çalgılarda, yaylı çalgılar türlerinde, arp ve vurma çalgılarda dolaşan çeşitlemeler izler. İlk çeşitleme flüt ve piccolo flütte belirir. Her iki çalgının özellik ve nitelikleri ayrıntılı olarak açıklanır. Bunu iki obuanın acılı, sakin, melankolik ikilisi, klarnetin esprili tümceleri izler. Fagot, marş temposuyla, örülü bir ezgiyle görünür. Gene hafif korno sesleri kemanların parlak polonezine ulaşır. Polonez, maden çalgılara ve büyük davula bağlanır. Viyolalar, senkoplu bir melodiyle violonseller ve aslında en ince karaktere sahip olduklarını ispatlamaya çalışan kocaman kontrbaslar diziyi sürdürerek arpın arpej ve glissandolarına ulaşırlar. Kornaların dramatik sesleri iki trompetin tınısında erir. Trombonlar ve tuba görkemli bir çeşitleme sunarak vurma çalgılarla buluşur. Timpani denilen mekanik davul, büyük davul, ziller, def, triangle, trompetler, silofon, kastanyetler ve gong, mizah havası içinde orkestradaki görevlerini açıklarlar. Gençliğe orkestra önderi, Purcell'e ait temanın tüm çalgı topluluğunca yinelenmesiyle sona erer. Max Bruch, 6 Ocak 1838 Köln, 2 Ekim 1920 Berlin, Alman bestecisi, Ferdinand Hiller'in öğrencisi. Önemli ilk yapıtı bir operet olmuş, 1863 yılında da Lorelei adlı operasıyla ün salmıştır. 1865'te Koblenz'de orkestra yöneticiliği yapmış, Fransa-Prusya Savaşı üzerine Berlin'e yerleşmiş, 1892'de Berlin Yüksek Müzik Okulu bestecilik öğretmeni olmuştur. Kendine özgü kişilikli olan bir besteci değildir. Veriminde romantik eğilimlidir. Bugün Sol Minör Keman Konçertosu ve Kol Nidrae adlı violonsel ve orkestra için yapıtıyla tanınır. Keman Konçertosu, Op. 26, numara 1, Sol Minör. İlk yorumu 1866, Koblenz. 10 yılı aşkın bir çabanın ürünü olan bu tanınmış yapıt, ilk defa kemancı Otto von Königlöw tarafından yorumlanmış, ilgi görmesine rağmen sonuç besteciyi tatmin etmemiştir. Bruch, keman ve orkestra için fantezi diye tanımladığı partisyon üzerinde yeni düzenlemeler yapmış, sonra çağın büyük kemancısı Joachim'e göndererek yargısını istemiştir. Joachim cevabında yapıtın mimarisi açısından fantezi değil, konçerto olabileceğini belirtmiş, besteciyi başarılı çabasından ötürü kutlamış, 1867'de Hannover'deki bir yoruma solist olarak katılmıştır. Bu ünlü konçerto Joachim'e adanmıştır. Eserin ilk bölümü, parantez içinde Allegro Moderato, ana gereçle ilintisiz bir girişle başlar. Keman orkestranın tremololları eşliğinde ilk temayı, daha sonra yalnız olarak ikinci temayı verir. Ustalıkla işlenmiş gelişmeler tekrar girişe ve arasız olarak ikinci bölüme, parantez içinde Adagio, bağlanır. Bu bölümün teması bazı tenkitçiler tarafından 19. yüzyılın melodik şan ve şerefi diye nitelendirilen ve iki yan tema tarafından süslenen hüzünlü bir şarkıdır. Üçüncü bölüm, parantez içinde Allegro Energico, solo kemanın sürdürdüğü bir danstır. ona kısa süre sonra bir lirik tema katılır ve yapıt parlak bir koda ile biter. Kol Nidrei, parantez içinde, violonsel ve orkestra için çeşitlemeler. Op 47. İlk yorumu 1881, Leipzig. İbranice Tanrı'ya söz veriş anlamına gelen Kol Nidrei, Yahudilerin kutsal Yol Kipur bayramında okudukları bir duadır. Bruch bu duanın melodisini violonsellere sunmuş, ikinci bölümde aynı melodinin zengin çeşitlemelerini vermiştir. Kol Nidrei sağladığı olanaklar nedeniyle violonselcilerin sevdiği bir eserdir. Anton Bruckner. A-N-T-O-N B-R-U-C-K-N-E-R 4 Eylül 1824 Ansfelden, 11 Ekim 1896 Viyana. Avusturyalı besteci, Viyana'da Sehter'den ders almış, 1860 yılında Frosin Derneği koro yöneticisi olmuş, 1863 yılında Wagner'in Tannhauser adlı operasını görüp dinlemiş, Wagner etkisinde klasik biçimlerin çerçevesini aşma ve anlatım özgürlüğüne ulaşma çabasını göstermiştir. Müzik yaşamının son yıllarına varana dek küçümsenmiş, ancak 1880'den sonra ilgi ve saygı görmeye başlamıştır. 1891 yılında Viyana Üniversitesi tarafından Fahri Doktorluk payesi verilmiştir. Bugün Bruckner, önemi üzerindeki tartışmaların süre geldiği bir bestecidir. Sonuncusu bitmemiş 9 senfonisi en önemli verimleridir. Do minör 1., Do minör 2., Re minör 3., Mi bemol majör 4., parantez içinde romantik, Si majör 5., La majör 6., Mi majör 7., Do minör 8., Re minör 9., parantez içinde bitmemiş yalnız 3 bölüm. Ayrıca bir de Te Deum 2 missa 1 beşli yazmıştır. Senfonileri özel biçimleriyle seçkinleşir. Senfoni numara 4. Mi bemol majör. Parantez içinde romantik. İlk yorumu 1881 Viyana. Bestecinin bu belki en sevilen, en bilinen eseri 1873 yılında bestelenmiş, 1878 ve 1896'da iki kez düzeltmelerden geçirilmiştir. 19. yüzyılın önemli senfonicisi ve verimi çevresinde ünlü saflığı ve mizah duygusuyla bazı açıklamalar yapmıştır. 1. bölüm, parantez içinde, hareketli, çabuk değil, için şöyle bir program veriyor. Bir ortaçağ kenti, güneş doğuyor, kale kulelerinden yankılanan kalk boruları, kapılar açılıyor, mağrur kısraklar üzerindeki şövalyeler çıkıp doğaya katılıyorlar. Orman sesleri, kuş ötüşleri ve sürüp giden romantik tablo. 2. bölüm, parantez içinde, andante quasi allegretto, şu üç kelimelerle tanımlanıyor. Şarkı, dua, serenat. Serenat, viyolalarda beliren ikinci temadır. 3. bölüm, parantez içinde, scherzo, hareketli, için tanımlaması şu bestecinin. Turna avı, av esnasında geyik şöleni. 4. bölüm, parantez içinde, finale, hareketli, çabuk değil, de şöyle açıklamış. Son bölümü yazarken ne düşündüğümü bilmiyorum. Galiba uyurken ilham perisi geldi, eserin 3 bölümünün hazır olduğunu, 4.sünü beraber besteleyeceğimizi söyledi. Beraberce piyanoya oturup çaldık. Ertesi sabah uyanır uyanmaz hemen yataktan fırlayıp düşte açık seçik duyduğu melodileri yazdım. Bruckner bu bölüme kuğuların ölürken şarkı söylediği yolundaki inanca dayanarak şu yargıyı katıyor. Romantizmin kuğu şarkısı. Senfoni numara 7, Mi bemol majör. İlk yorumu 1884, Leipzig. Besteci eserini bitirdikten sonra ünlü orkestra yöneticisi Hans Richter'e piyanoda çalmış. Wagner hayranı yönetici, Wagner'i tanrısal bir yaratık gibi gören Bruckner'e, Beethoven'dan bu yana böyle bir şey yazılmadı diyerek yargısını açıklamıştır. Bruckner 1. bölümde gerçekten olağanüstü güzellik ve zarafetteki temayı nasıl bulduğunu şöyle anlatır. Düşümde ilham perisi geldi ve Bruckner bu tema senin mutluluğunu getirecek dedi. Islıkla çaldı. Hemen uyandım, mumları yakıp kağıda geçirdim. 1883 yılı Ocak ayında Wagner'in ölümünden 3 ay önce besteci 2. bölümü yazmaya koyulmuş. Sonlarına geldiğinde Venedik'ten acı haber ulaşmış. Bölüm sonundaki 35 mezürlük koda, ustaların ölümsüz ustasının anısına sözleriyle Wagner'e adanmıştır. 7. senfoni, tipik Bruckner mimarisine bir örnektir. Ona özgü teknik özellikler, bu arada Wagner tubalarının katımıyla daha da renklendirilmiş, orkestralama sanatı kolaylıkla gözlenir. 1. bölüm, parantez içinde Allegro Moderato. Gene yaylı çalgıların sisli tremololları ile girer ve kısa süre sonra pek çok müzikseveri hayran bırakan ana tema sakin bir görüntüyle belirir. Üç tema üzerine işlenen bölüm, org benzeri ses örgülerinin ana temayı sunuşuyla biter. 2. bölüm parantez içinde Adagio, görkemli ve çok yavaş, tüm görüntüsüyle ağıt karakteri taşır. İki melodiyle işlenmiş, mistik yankılarıyla alabildiğine etkili bir anlam kazanmıştır. 3. bölüm parantez içinde Scherzo, çok çabuk, gene Bruckner'e özgü bir dans, neşe ve coşku çağılıdır. 4. bölüm parantez içinde finale, çabuk değil fakat hareketli. İlk bölümünün ana teması ile girer, fantazilerle dolu bir kontrapunta işçiliğiyle seçkinleşir. Senfoni Do minör, numara 8. İlk yorumu 1892 Viyana. Bavyera Kralı 2. Ludwig'e adanan 7.'den sonra 8. Avusturya Macaristan İmparatoru 1. Franz Joseph'e adanmıştır. İlk yorumlanış üzerine Hugo Wolf bir mektubunda şunları yazar. Bu senfoni ancak bir devin verimi olabilir. Olağanüstü bereketli bir ruhtan akarak ustanın diğer seslerini aşıp gitmiş. 1. bölüm. Parantez içinde Allegro Moderato için şöyle diyor besteci. Ölüm halinde bir hasta karşısında bir saat var. Aynı ölçülü vuruşlarla ölümün yaklaşması haberliyor. Ve gene 1. ve 2. kemanlardaki hafif tremolo, sonra violo, violonsel ve kontrbaslarda beliren bu diğer unutulmaz ana tema, aynı cümlenin işlenişi, kemanlarda hüzünle yansıyan 2. etkili bir 3. tema. Her cümlenin ayrı kesimler biçiminde ışıklı, gölgeli yankıları. 2. bölüm parantez içinde Scherzo, Allegro, Moderato. Uzun, ritmik, zaman zaman peri dansı benzeri hafif ve zarif bir doku. 3. bölüm parantez içinde Adagio, görkemli ve yavaş. Mistik bir şiir, alabildiğine duygulu bir çabadır. Koral geçişlerle sarsıcı bir etki. Dünyadan kopup en büyük yaratıcıya ulaşan bir yakarış. 4. bölüm parantez içinde final görkemli fakat çabuk değil. Bruckner'in yazdığı son final, senfoninin taçlanması, doruğuna ulaşması, iki anıtsal tema ile gerçekleştirilmiş büyük yapının bir fuga ile ilk bölümün ana temasına geçişi, 2. bölümün ve sonra 3. bölümün flüt, klarnetler ve trompetlerde beliren melodileri, pırıltılı bir armoni ve romantik senfoni edebiyatında yaygın yargıyla eşsiz sayılan bir dev örneğin bitişi. Senfoni numara 9, Re minör. İlk yorumu 1903, Viyana. Bruckner bu son senfonisine 1887'de başlamış, üzerine tümüyle eğilmek fırsatını 1891'den sonra bulabilmiştir. Bu çaba ölümle bir tür yarış olarak sürmüş, bestecinin gittikçe bozulan sağlığı onu partisyonu tamamlayamayacağı inancına götürmüştür. Arkadaşlarına, "Bundan önceki verimimi hep dost ve tanıdıklarıma adadım, bunu kabul ederse Tanrı'ya adıyorum," dediği bilinir. Hekimi Dr. Richard Heller, onun şöyle dua ettiğini belirtir anılarında. Sevgili Tanrım, bana sağlık ver. 9. için sağlığa ihtiyacım var. Ancak bu dua kabul olmamış. Senfoninin 3 bölümü bitmiş. 4.'de ölüm bestecinin kapısını çalmıştır. 1. bölüm. Parantez içinde görkemli misterioso. Senfoni ustasının yaşamı boyunca çektiği acıların, kaderin getirdiği düş kırıklığı ve güçlüklerin yorumudur. 2. bölüm. Parantez içinde scherzo, hareketli canlı. Şeytani bir hareket grafiğidir. Bestecinin bu bölüm için şöyle dediği rivayet olunur. Eğer yaşarsam beni zehirleyebilirler. Ama sanmam. Yorumlandığında ben mezarda olacağım. 3. bölüm. Parantez içinde adagio, yavaş, görkemli. Yazdıklarımın en güzeli olmalı diye bahsettiği bu bölümü Bruckner 1. kemanların acılı bir tümcesiyle başlatır. İki tema arasında korno ve tuba'nın sunduğu koral içinde şu sözleri söyler. Yaşama veda. Ferruccio Busoni. F, E, R, R, U, C, C, I, O, B, U, S, O, N, I. 1 Nisan 1866 Empoli, 27 Temmuz 1924 Berlin. İtalyan bestecisi ve piyanisti. Graz ve Leipzig'te kısa süreler içinde aldığı bestecilik bilgilerinden ve çoğunlukla annesinin verdiği piyano derslerinden başka eğitim görmemiş, kendi kendini yetiştirmiştir. Yaşamı boyunca piyanist ve öğretici olarak tanınan Busoni'nin besteci olarak değeri ancak ölümünden sonra anlaşılmaya başlamıştır. Bununla birlikte bütün sanatlar gibi müziğin de aristokrasi olduğunu öne süren, müziğini filozofça düşünüşlerle ören Busoni'nin tanınması ve anlaşılması için uzun süre gerekecektir. Başka bestecilerin özellikle Bach'ın yapıtları üzerinde yaptığı düzenlemelerle tanınan Busoni, opera, orkestra, oda müziği, tek piyano için çeşitli karakterde yapıt vermiştir. En önemlisi olarak romantik bir duyguyla ördüğü, yaşantı ve görgülerini özetlediği Doktor Faust operası gösterilebilir. Kızılderili Fantezisi, Op. 44. İlk yorumu 1916 Zürih. 1891'de Boston Konservatuarı'na öğretmenlik göreviyle giden besteci, koşulların pek verimli olmaması nedeniyle ancak 3 yıl kalabilmiş. Tekrar Avrupa'ya dönmüştür. 1910 yılında gene Amerika'da bir konser turnesine çıkan büyük piyanist, New York'ta eski öğrencilerinden Natalie Curtis'in Kızılderili folkloru üzerine yaptığı incelemeleri görerek ilgilenmiş, bunlar arasında bazılarından yararlanmayı düşünmüştür. Ancak bu gerçekleri Dvorak gibi eski okul ve geleneklere uygun işlemekte gülünç olabileceğini sezmiş, ana çizgi ve programı ana oğul gelin savaş barış düşüncelerine dayanan bir fantezi doğmuştur. Piyano ve orkestra için Kızılderili Fantezisi ilk defa bestecinin solocu olarak katıldığı bir konserde yorumlanmıştır. Yapıt Busoni'nin en bilinen ve sevilen verimi arasındadır.